Ayrım 4.
Bunun anlamı ise o kimsenin özgür olmaya zorlanacağıdır. Çünkü bu koşul tüm yurttaşları yurda mal etmekle onları her çeşit kişisel bağımlılıktan korur. Siyasal düzeneğin hilesini ve hünerini oluşturduğu gibi yurttaşlık yükümlülüklerini de yalnız o meşru kılar ki onsuz bu yükümlülükler anlamsız ve zorbacı olurdu ve çok büyük kötülüklere uğrardı. 8. Bölüm Yurttaşlık Durumu. Doğal durumdan yurttaşlık durumuna bu geçiş insanda çok ilginç bir değişime neden olur. Davranışlarında iç tepinin yerini adaleti koyar ve eylemlerine daha önce yoksun olduğu törelliği getirir. Ödevin sezi fiziksel tepilerin ve hakta açgözlülüğün yerini alır almaz o güne değin yalnız kendini düşünen insan eğilimlerinin sesini dinlemeden önce bir takım ilkelere uygun biçimde davranmak ve usuna başvurmak zorunda olduğunu görür. Bu durumda doğadan sağlamış olduğu bir takım yararları yitirse de karşılığında öyle büyük yararlar elde eder, yetileri öylesine işleyip gelişir, düşünceleri açılır, duyguları soylulaşır, ruhu tümüyle öylesine yükselir ki bu yeni koşulları kötüye kullanıp eskisinden beter bir duruma getirilemezse eğer, kendisini o durumdan tümden çekip kurtaran, aptal ve gelişmiş bir hayvan durumundan çıkarıp anlaklı bir varlık, bir insan düzeyini yükselten o güzel anı sürekli kutsaması gerekecektir. Tüm bu dengeyi kıyaslaması kolay terimlere indirgeyelim. İnsanın toplumsal sözleşmeyle yitirdiği şey, doğal özgürlüğü ve isteyip elde edebileceği şeyler üzerindeki sınırsız hakkıdır. Kazandığı ise yurttaşlık özgürlüğü ve elindeki şeyler üzerindeki iyiliktir. Bu ödünlemeler konusunda yanılgıya düşmemek için bireyin kendi gücünden başka sınır tanımayan doğal özgürlüğü, genel istençle sınırlanan yurttaş özgürlüğünden, kaba gücün ya da ilk ele geçiren olma hakkının sonucu olan iyilik hakkını, olumlu bir yetkiden başka bir şeye dayanmayan iyilikten ayırt etmek gerekir. Yukarıda söylenenlere yurttaşlık durumunun kazandırdıklarına, insanı kendi kendisinin gerçek efendisi kılan tek şeyi, yani içsel özgürlüğü ekleyebiliriz. Çünkü yalnızca isteklerin dürtüsüne kapılmak köleliktir. Kendi koyduğumuz yasalara uymak ise özgürlük. Sanırım bu konuda gereğinden fazla konuştum. Ve özgürlük sözcüğünün felsefedeki anlamı da zaten benim konumun dışında kalıyor. 9. Bölüm Mülk İyeliği. Topluluğun her üyesi topluluk oluşurken tüm mal varlığı ve tüm gücüyle kendini olduğu gibi topluluğa verir. Bu demek değildir ki mal mülk bu eylemle el değiştirirken iyeliğin niteliği de değişir ve egemen varlığın malları arasına katılır. Sitenin güçleri bir bireyinkiyle kıyaslanamayacak denli büyük olduğundan kamunun iyiliği de gerçekten daha güçlü ve geri dönüşsüzdür. Ama en azından daha meşru sayılmaz. Çünkü devlet tüm haklara temel oluşturan toplumsal sözleşme ile üyelerinin tüm mallarının iyisidir. Fakat öteki egemen güçler karşısında yalnızca işgalci hakkı vardır ki bu hakkı da bireylerden alır. İlk işgalci hakkı güçlünün hakkından daha gerçek olmakla birlikte ancak iyilik hakkının kurumlaşmasından sonra gerçek bir hak olur. Her insanın kendisi için zorunlu olan her şey üzerinde doğal olarak hakkı vardır. Fakat kişiyi bir malın iyisi kılan olumlu işlem o kişiyi geri kalan her şeyin iyiliği dışında bırakır. Kendi payını almıştır ve bununla yetinmek zorundadır. Topluluktan istekte bulunma hakkı yoktur artık. Eski doğal durumunda ne denli zayıf olursa olsun ilk işgalci hakkına, uygar her insanın saygı göstermesi işte bu nedenlidir. Bu hakta bizim olmayan şeye, başkasının olan şeyden daha çok saygı gösterilir. Genel olarak herhangi bir toprak parçası üzerinde ilk işgalci hakkının doğması için şu koşullar gerekir. Birincisi, o toprakta o zamana değin başka kimse oturmamış olmalı. İkincisi, geçinmeye yeterli olandan fazla yer işgal edilmemiş olmalı. Üçüncü olarak da o yerin iyiliği, anlamsız bir törenle değil, yasal belgit bulunmadığı zaman başkalarının kabul etmek zorunda olduğu tek iyilik belirtisi olan emek ve ekinle elde edilmeli. Gerçekten de ilk işgalci hakkının gereksinime ve emeğe göre tanınması bu hakkı alabildiğine genişletmek demek olmaz mı? Söz konusu hakkı bir takım sınırlar konamaz mı? Ortamalı bir toprak parçasına ayak basmak, orayı hemencecik samalı bir toprak parçasına dönüştürmek sahiplenmeye yetmeli midir? Başkalarını bir an için o topraktan uzak tutacak güçlü olmak, o insanları bir daha o toprağa dönme hakkından yoksun bırakmaya yetmeli mi? Bir insan ya da bir halk uçsuz bucaksız toprakları zorbalıkla ele geçirsin ve tüm öteki insanları ondan yoksun bıraksın da doğanın tüm insanlara verdiği yiyecek ve içecekten ve oturacak yerden onları uzak tutmak demek olan bu davranış cezasız kalsın. Olur mu? Nunes Balbo'nun kıyıya ayak basar basmaz Güney Denizi'ne ve tüm Güney Amerika'ya Kastilya Krallığı adına el koyması tüm ora halkını topraklarından etmeye ve dünyanın tüm hükümdarlarını hiçe saymaya yeter miydi? Bu törenler bu örnekte olduğu gibi anlamsızca yinelendi durdu ve Katolik krala da tüm dünyaya oturduğu yerden bir çırpıda ele geçirmek, sonra da öteki hükümdarların daha önce sahip oldukları yerleri imparatorluğu dışına çıkarmak kaldı. Bireylere ait birleşik ve bitişik toprakların nasıl kamu mülkü haline geldiği ve uyrukların kişiliğinden onların işgali altındaki topraklara yayılan egemenlik hakkının nasıl hem mülke hem kişi hakkına dönüştüğü kestirilebilir ki bu durum toprakları ellerinde bulunduranları daha büyük bir bağımlılık altına sokmakta ve kendi güçlerini kendi bağımlılıklarının kefili haline getirmektedir. Perslerin kralı, İskitlerin kralı, Makedonyalıların kralı gibi adlar aldıklarına bakılırsa kendilerini ülkelerden çok insanların efendisi olarak gören eski monarklar bu yararı iyi kavrayamamışa benziyorlar. Bugünkü krallar ise daha akıllı davranıp Fransa kralı, İspanya kralı, İngiltere kralı ve benzeri dedirtiyorlar kendilerini. Ülkeyi elde tutmakla halkı da tutacaklarına inanıyorlar. Bu mal aktarımında ilginç olan şu ki topluluk bireylerin mallarını kendi üstüne almayı kabul etmekle onların mallarından yoksun bırakmak şöyle dursun, tam tersine o malları meşru biçimde elde tutmalarını, zorbalığın yerine hakkın, yararlanmanın yerini de iyiliğin almasını sağlıyor. Bu durumda malları ellerinde bulunduranlar, kamu mallarının emanetçisi sayıldıklarından, haklarına devletin tüm üyelerince saygı gösterildiğinden ve bu haklar yabancılara karşı devletin tüm güçlerince korunduğundan, halk için ve daha çok da kendileri için yararlı bir mülk aktarımıyla, verdiklerini, deyim yerinde ise tümüyle geri almış oluyorlar. Buradaki çatışkı yani paradoks ise aşağıda görüleceği gibi hükümdar ile üyenin aynı topraklar üzerindeki hakları birbirinden ayırtlanarak yani tefrik edilerek kolayca anlaşılır. Bir de şu olabilir. İnsanlar henüz hiçbir şeyleri yokken birleşmeye başlarlar. Sonra herkese yetecek boyutta bir toprağı ele geçirir ve ondan ortaklaşa yararlanırlar. Ya da bu toprağı aralarında eşit olarak bölüşebilecekleri gibi egemen varlığın belirlediği oranlara göre paylaşırlar. Bu edinme ne biçimde olursa olsun her bireyin kendi toprağı üzerinde hakkı, topluluğun herkes üzerindeki hakkına sıkı sıkıya bağlıdır. Yoksa ne toplumsal bağlar sağlam olurdu ne de egemenliğin işleyişi gerçek anlamda güçlü. Bu bölümü ve kitabı tüm toplum düzenine temel oluşturması gereken bir düşünceyle tamamlayacağım. Temel bağıt, doğal eşitliği yok etmek şöyle dursun, tam tersine doğanın insanlar arasında koyduğu fiziksel eşitsizliğin yerine içsel yani manevi bir meşruluk ve eşitlik getirir. Ve insanlar güç ya da anlak bakımından eşit olmasalar da anlaşma ve tüze yoluyla eşit olurlar. Dipnot. Bu eşitlik kötü yönetimlerde yalnız görünüşte ve aldatıcıdır. Yoksulun yoksulluğu, varlıklının kapkaççılığı yanlarına kâr kalır. Gerçekte yasalar her zaman için varlıklıların yararına, yoksulların zararına çalışır. Bunun sonucu olarak da toplumsal yaşam herkesin bir şeyleri olması ve hiç kimsenin gereğinden fazla şeyi olmaması durumunda yararlıdır. İkinci kitap, birinci bölüm. Egemenlik devredilemez. Yukarıda ortaya konan ilkelerin ilk ve en önemli sonucu şu oluyor. Devletin güçlerini devletin kuruluş amacına yani herkesin yararına uygun biçimde yalnızca genel istenç yönetebilir. Çünkü özel çıkarlar arasındaki karşıtlık nasıl toplumların kurulmasını zorunlu kıldıysa bunu olanaklı kılan da yine aynı çıkarlar arasındaki uzlaşmadır. Toplumsal bağı oluşturan da bu birbirinden ayrımlı çıkarlar arasındaki ortak şeydir. Zaten tüm çıkarların uzlaştığı bazı noktalar olmasaydı hiçbir toplum var olamazdı. Dolayısıyla toplumun yalnızca bu ortak çıkarlar üzerinden yönetilmesi gerekir. Bu durumda ben, egemenlik, genel istencin uygulanmasından başka bir şey olmadığına göre hiçbir zaman devredilemez de diyorum. Ortaklaşa bir varlık olan egemen varlığı da egemen varlığını ancak kendisi temsil edebilir. Erk pekala başkasına devredilebilir fakat istenç hayır. Gerçekte bir özel istencin bazı noktalarda genel istençle uzlaşması olmayacak şey değilse de en azından böyle bir uzlaşmanın değişmeksizin sürüp gitmesi olanaksızdır. Çünkü özel istenç doğası gereği bir seçim yapma, genel istenç ise eşit davranma eğilimindedir. Hele bu tür bir anlaşmanın her zaman var olması gerekiyorsa bunun için güvence sağlamak daha da olanaksızlaşır ve böyle bir süreklilik beceriden çok rastlantı eseri olabilir ancak. Egemen varlık filan kimsenin istediğini ya da en azından istiyorum dediğini ben de şimdi istiyorum diyemez. Çünkü istencin gelecek için kendini bağlaması us dışı olduğu gibi sahibinin iyiliğine ters düşen herhangi bir şeye olur vermek de hiçbir istencin elinde değildir. Bu nedenle de eğer halk boyun eğmekten başka bir şey yapmayacağı konusunda söz verirse bu kararıyla kendi varlığını ortadan kaldırır. Halk olma niteliğini yitirir. Ortaya bir efendi çıktığı anda egemen varlık diye bir şey kalmaz. Siyasal oyun yok olur. Ne var ki bu egemen varlık genel istence karşı çıkabilecekken bunu yapmadığı sürece önderlerden gelen buyruklar genel istencin yerine geçemez anlamına da hiçbir zaman gelmez. Böyle durumlarda herkesin susmasından halkın bu buyruğu kabul ettiği anlamı çıkarılmalıdır. Bu konu üzerinde ileride uzun uzadıya durulacak. İkinci bölüm. Egemenlik bölünemez. Egemenlik hangi nedenlerle devredilemiyorsa yine aynı nedenlerden ötürü bölünemezdi. Çünkü istenç ya geneldir, dipnot, bir istencin genel bir istenç olması için oy birlikte olması her zaman gerekmez. Fakat tüm oyların hesaba katılmış olması zorunludur. Herhangi bir biçimsel dışındalama genelliği bozar. Ya değildir, ya halkın tümünün istencidir ya da bir bölümünün. Açıklanan istenç birinci durumda bir egemenlik edimidir ve yasa demektir. İkinci durumda ise yalnızca özel bir istençtir ya da bir yargıç edimidir. Bilemediniz bir kararnamedir. Fakat bizim siyasacılarımız egemenliği ilke düzleminde bölemediklerinden konu düzleminde bölümlere ayırıyor. Güç ve istenç, yasama erki ve yürütme erki, vergi, adalet ve savaş hakları, iç yönetim ve dış ilişki yetkisi gibi parçalara ayırıyorlar. Kimi zaman tüm bu parçaları birbirine karıştırıyor. Kimi zaman ayırıyor, egemen oyrunu, kiminde yalnız kol, kiminde yalnız ayak bulunan çeşitli oyrulardan bir insan oluşturulmuşçasına, taşıma parçalardan oluşmuş düşlemsel bir varlık biçimine sokuyorlar. Anlatıldığına göre Japon hokkabazlar, izleyicilerin gözleri önünde bir çocuğu parçalara ayırıyor, sonra parçaları birbiri ardından havaya fırlatıyor. En sonra da bütün ve heyecanlı olarak yere indiriyorlarmış. Bizim siyasacıların yaptığı hokkabazlığında bundan pek aşağı kalır yanı yok. Toplumsal oyrunu, panayır yerlerine yaraşır gibi bir göz bağcılıkla parçaladıktan sonra bu parçaları bilinmez nasıl bir araya getiriyorlar. Bu yanlış, egemen yetki konusunda doğru kavramlar oluşturmamış olmaktan ve yetkinin belirtilerini yetkinin parçaları sanmaktan ileri geliyor. Örneğin, savaş ilan etme ve barış yapma edimlerine egemenlik edimleri gözüyle bakıldı hep. Oysa öyle değil. Çünkü bu edimlerden hiçbiri yasanın kendisi olmayıp yalnızca uygulaması. İleride yasa sözcüğüyle ilgili düşünceler saptandığında da görüleceği gibi bunlar, yasanın belli bir uygulamasını gerektiren özel birer edimdir yalnızca. Öteki bölüntüler de incelendiğinde görülecektir ki, ne zaman egemenliğin bölüşüldüğü sanılsa yanılgıya düşülür. Egemenliğin parçaları sanılan haklar aslında ona bağımlıdırlar ve her zaman bir takım yüce istençlerin varlığını gerektirirler. Bu istençlerin yerine getirilmesi eyleminden başka bir şey de değillerdir. Siyasal tüze yazarlarının krallarla halkların karşılıklı hakları konusunda kendi koydukları ilkelere dayanarak ileri sürdükleri görüşler bu belirsizlik yüzünden nedenle anlaşılmaz duruma geliyor anlatamam. Gerek Grotius'un gerekse çevirmeni Bybright'ın düşündüklerinin ne azını ne de fazlasını söylememe ve bağdaştırmaya çalıştırdıkları çıkarları incitmeme kaygısıyla kendi bilgicilikleri yani sofizmleri içinde nasıl bocalayıp durduklarını, nasıl bunaldıklarını bu çok bilmiş adamın birinci kitabının 3. ve 4. bölümlerinde herkes görebilir. Yurduna küsüp Fransa'ya sığınan ve kitabını armağan ettiği 13. Louis'e yaranmaya çalışan Grotius, halkları tüm haklarından yoksun bırakmak ve tüm ustalığını kullanıp kralları bu haklarla donatmak için elinden geleni ardına koymaz. Çevresini İngiltere Kralı 1. George'u armağan eden Bybright'ın da niyeti aynıydı. Ama ne yazık ki 2. Jacques tahttan kovulmuş ve Bybright tahttan vazgeçme olarak tanımladığı bu olayda Guillaume'u tahta zorla el koyan biri gibi göstermiş olmama kaygısı yüzünden ölçülü davranmak, kıvırtmak ve hıkmık etmek zorunda kaldı. Bu iki yazar doğru ilkeler benimsemiş olsalardı tüm güçlükler ortadan kalkacak, kendileri de sürekli çelişkiye düşmeyeceklerdi. Ama o zaman da gerçeği söylemiş olmakla kalacak ve yalnızca halka yaranmış olacaklardı. Oysa dürüstlük kimseye bir şey kazandırmadığı gibi halk da insana ne elçilik bağışlar, ne kürsü verir, ne de maaş bağlar. Üçüncü bölüm. Genel istenç yanılırsa. Buraya değin anlatılanlardan genel istencin her zaman için doğru ve kamusal yararı yönelik olduğu sonucu çıkıyorsa da halkın vardığı sonuçların her zaman aynı doğrulukta olduğu çıkmaz. İnsan her zaman kendi iyiliğini ister fakat bunun ne olduğunu her zaman kestiremez. Halkı hiçbir zaman bozamazlar fakat çoğu zaman aldatırlar ve halk ancak aldatıldığı zaman kötülüğe eğilimli görünür. Bireylerin istenci ile genel istenç arasında çoğu zaman büyük ayrım vardır. Biri özel çıkarı kollarken öteki ortak çıkarı kollar ve özel istençlerin toplamından başka bir şey değildir. Fakat bu istençlerden birbirlerini yok eden artıları ve eksileri çıkarın. Geriye ayrımlar toplamı olarak genel istenç kalır. Dipnot. Her çıkarın kendi dayanakları vardır der Margus de Garson. İki özel çıkar arasında uzlaşma üçüncü bir çıkara karşı olmalarından doğar. Buna şunu da ekleyebilirdi. Tüm çıkarlar arasında uzlaşma tek tek her bireyin çıkarına aykırı oldukları zaman oluşur. Birbirinden ayrı çıkarlar olmasaydı, hiçbir engelle karşılaşmayan ortak çıkarın varlığı pek duyumsanmazdı. Her şey yolunda gider ve siyasa bir sanat olmaktan çıkardı. Machiavelli şöyle der: bazı bölünmeler cumhuriyete zararlı, bazıları ise yararlıdır. Mezhepçiliği ve particiliği kışkırtanlar zararlı, hiçbirine bulaşmayanlar yararlıdır. Bir devletin kurucusu düşmanlıkları önleyemezse, hiç değilse onların birer mezhep durumuna gelmelerini önlemelidir. Yeterince bilgilenmiş bir halk, belli bir konuda karar verirken, yurttaşlar arasında hiçbir iletişim bulunmuyorsa eğer, çok sayıda küçük ayrımlılıktan her zaman için genel istenç doğacak ve karar her zaman doğru olacaktır. Ama büyük birleşmenin zararına dolaplar çevrilir ve bir takım bölümsel yani kısmi birleşmeler yapılırsa, bu birleşmelerden her birinin istenci, kendi üyelerine göre genel istenç, devletin istencine göre ise özel istenç olur. Bu gibi durumlarda insan sayısı denli değil, gerçekleşmiş birleşme sayısı denli oy kullanan var demektir. Ayrımlılık sayısı azaldığı ölçüde elde edilen sonucun genelliği de azalır. Hele bu birleşmelerden biri tüm ötekilere baskın çıkacak denli büyükse, sonuç olarak karşınızda artık küçük ayrımlılıkların bir toplamı değil, tek bir ayrımlılık var demektir. Artık genel istenç diye bir şey de yoktur. Ağır basmış olan görüş, özel bir görüşten başka bir şey değildir. Demek ki genel istenci kendini tam anlamıyla ortaya koyması için devlet içinde ayrı ayrı birleşmeler olmaması ve her yurttaşın kendi görüşünü dile getirmesi önemli. Büyük Loukargos'un koyduğu eşsiz ilke de bu olmuştur. Ayrı ayrı bir takım birleşmeler varsa eğer, Solon'un, Numa'nın, Servius'un yaptığı gibi bunların sayısını arttırmak ve eşitsizlikleri önlemek gerekir. Genel istencin her zaman aydınlık ve belirgin olması ve halkın aldanmaması için alınacak bundan daha iyi önlem olamaz. 4. Bölüm. Egemen erkin sınırları. Devlet ya da site, varlığını yalnızca üyelerinin birleşmesine borçlu bir tüzel kişiyse ve en önemli işi varlığını korumaksa, her parçayı bütüne uygun biçimde çalıştırmak ve kullanmak için evrensel ve zorlayıcı bir güce gereksinim var demektir. Nasıl doğa, insanlara tüm örgenleri üzerinde saltık bir sözü geçerlik vermişse, anlaşma da siyasal oyruna, tüm kendi örgenleri üzerinde öyle kesin bir sözü geçerlik verir ve genel istencin yönlendirdiği bu egemenlik, dediğim gibi egemenlik adını alır. Fakat bu tüzel kişinin dışında bir de onu oluşturan yaşamı ve özgürlüğü ister istemez ondan bağımsız olan özel kişileri hesaba katmamız gerekir. Bu durumda yapılacak şey yurttaşlar ile egemen varlığın karşılıklı haklarını ve yurttaşların uyruk olarak yerine getirmeleri gereken ödevleri ile insan olarak yararlanmaları gereken doğal hakları birbirinden iyice ayırt etmektir. Dipnot. Dikkatli okuyucular, sizden beni burada çelişkiye düşmekle suçlamakta ivece davranmamanızı rica ediyorum. Dilin yoksulluğu yüzünden anlatımda çelişkiyi önleyemedim ama bekleyin hele. Şunu da kabul etmek gerekir ki her bireyin gücünden, malından, özgürlüğünden vazgeçtiği bölüm yalnızca topluluk için önem taşıyan bölümdür. Fakat bu önem konusunda söz sahibi tek yargıcın da egemen varlık olduğunu ayrıca kabul etmek gerekir. Her yurttaş devlete verebileceği tüm hizmetleri egemen varlık istediğinde hemen yerine getirmekle yükümlüdür. Buna karşılık egemen varlık da uyrukları topluluğa yararlı olmayan hiçbir yükün altına sokamaz. Hatta böyle bir şeyi isteyemez bile. Çünkü doğa yasalarına göre de, us yasalarına göre de hiçbir şey nedensiz oluşmaz. Bizi toplumsal oyruna bağlayan yükümlülüklerimiz sırf karşılıklı oldukları için zorlayıcıdırlar. Ve hem onları yerine getirmemiz hem de aynı zamanda kendimiz için çalışmamız bu yükümlülüklerin doğasından ötürü olanaksızdır. Genel istencin her zaman doğru olması ve herkesin hep birbirinin mutluluğunu istemesi, bu herkes sözcüğünü kendine mal etmeyecek ve herkes için oy kullanırken kendini düşünmeyecek bir tek kişi bile bulunmamasından değildir de nedendir? Bu da gösteriyor ki hak eşitliği ve bu hak eşitliğinden doğan adalet kavramı her bireyin kendi nefsini öncelik tanımasından, dolayısıyla insanın yaratılışından gelmektedir. Genel istenç gerçekten genel olabilmek için özünde olduğu denli amacında da genel olmalıdır. Herkese uygulanmak üzere herkesten gelmelidir. Ve genel istenç bireysel ve belli bir konuya yönelirse doğal ussallığını yitirir. Çünkü böyle durumlarda bize yabancı olan şey üzerinde fikir yürüttüğümüz için elimizde bize yol gösterecek herhangi bir denksellik yani hakkaniyet ilkesi bulunmaz. Gerçekten de daha önce genel bir anlaşmayla çözüme kavuşturulmamış bir konuda herhangi bir durum ya da özel bir hak sorunu ortaya çıkar çıkmaz anlaşmazlık baş gösterir. Bu davada bir yanda konuyla ilgili bireyler, öbür yanda kamu yararıdır. Ama ben bu tür bir davada ne uygulanabilecek bir yasa görüyorum ne de karar alabilecek yargıç. Bu durumda genel istercin kesin bir karar vermesini beklemek gülünç olur. Alınacak karar olsa olsa yanlardan birinin kararıdır ve bu yüzden de öteki yan için yabancı, özel bir istençten, dolayısıyla adaletsizliğe itilmiş ve yanılgıya elverişli bir istençten başka bir şey değildir. Nasıl özel bir istenç genel istenci temsil edemezse, aynı biçimde genel istenç de özel bir konuya yöneldiğinde nitelik değiştirir ve genel istenç olarak ne bir kimse ne de bir olay konusunda karar verebilir. Örneğin Atina halkı başkanlarını kendisi atar ya da kovarken, kimini ödüllendirip kimini cezalandırırken, bir sürü özel kararname ile her çeşit yönetsel işini görürken halkın tam anlamıyla genel istenç denebilecek bir istenci yoktu. Egemen varlık olarak değil, yönetici olarak davranıyordu. Bunlar alışılmış düşüncelere aykırı görünebilir. Fakat düşüncelerimi anlatmam için bana biraz olsun fırsat vermeniz gerekiyor. Buraya değin söylediklerimden de anlaşılması gerekir ki, istenci genel istenç yapan şey, kullanılan oyların sayısından çok oyları birleştiren ortak çıkardır. Çünkü bu düzende herkes başkalarına dayattığı koşullara ister istemez kendisi de uyar. Bu çıkar ile adaleti uzlaştıran, hayranlık uyandırıcı bir anlaşmadır ve ortak görüşmelere hak duygusu katar. Oysa özel işlerle ilgili tartışmalarda yargıcın yönelimleriyle yanların yönelimlerini birleştiren ve özdeş kılan ortak bir çıkar bulunmadığı için böyle bir denkselliğe rastlanmaz. İlkeye hangi yönden yaklaşırsak yaklaşalım hep aynı sonuca varırız. Yani toplumsal anlaşma yurttaşlar arasında öyle bir eşitlik kurar ki tüm yurttaşlar aynı koşullarda aynı yükümlülük altındadır ve aynı haklardan yararlanmaları gerekir. Böylece anlaşmanın doğası gereği tüm egemenlik edimleri, yani genel istercinin sonucu olan tüm gerçek edimler tüm yurttaşları eşit olarak zorlar ve özendirir. Öyle ki egemen varlık yalnızca ve bir bütün olarak ulusu tanır, onu oluşturanları bütünden ayırt etmez. Egemenlik edimi tam olarak nedir peki? Bu üstün asla anlaşması değildir. Oyrunun kendi örgenlerinden her biriyle ayrı ayrı yaptığı bir anlaşmadır. Meşru bir anlaşmadır bu. Çünkü toplumsal sözleşmeyi temel almıştır. Denkseldir çünkü herkes ortaktır. Yararlıdır çünkü tek amacı kamunun iyiliğidir. Sağlamdır çünkü güveneğini, yani teminatını kamu gücünden ve en yüce erkten almaktadır. Uyruklar yalnızca bu tür sözleşmelere uydukları sürece kimseye boyun eğmeksizin yalnız kendi istençlerine göre davranmış olurlar ve bu durumda egemen varlığın ve yurttaşların karşılıklı hakları nereye değin varır diye sormak, yurttaşların kendilerine karşı ve her bireyin herkese ve herkesin her bireye karşı yükümlülüğünün nereye değin uzadığını sormak demektir. Buradan da anlaşılıyor ki egemen varlık nedenli saldık, nedenli kutsal, nedenli dokunulmaz olursa olsun genel anlaşmaların sınırlarını aşamaz ve her insan bu anlaşmalar gereği mallarından ve özgürlüğünden kendine ne bırakıldıysa ondan dolu dolu yararlanabilir. Öyle ki egemen varlık uyruklardan herhangi birini ötekinden fazla yük altına sokma hakkına sahip değildir. Çünkü o zaman iş özel alana girer ki bu alan egemen varlığın yetkisi dışında kalır. Bu ayırıcı özellikler bir kez kabul edildi mi görülür ki toplumsal sözleşmeye göre bireylerin gerçek anlamda bir takım haklarından vazgeçmeleri söz konusu değildir. Durumları bu sözleşme sayesinde önceki durumlarından çok daha iyidir ve tek yanlı verme yerine kendileri için yararlı bir değiş tokuş yapmışlar, belirsiz ve iğreti bir durumu daha iyi ve daha güvenli bir durumla, doğal bağımsızlığı özgürlükle, başkalarına zarar verme gücünü kendi güvenlikleriyle ve başkalarının alt edebileceği kişisel güçlerini toplumsal birliğin yenilmez kıldığı bir hakla değiştirmişlerdir. Devlete adadıkları yaşamları bile bu sayede sürekli korunmaktadır ve devleti savunmak için yaşamlarını tehlikeye attıklarında yaptıkları devletten aldıklarını ona geri vermekten başka nedir ki? Böyle yaparken yaşamlarını sağlayan şeyleri savunmak için canları pahasına kaçınılmaz savaşlara giriştikleri o doğal yaşam döneminde çok daha sıklıkla ve daha da tehlikeli olarak yaptıklarından başka bir şey mi yapmış olurlar? Elbette gerektiğinde herkes yurdu için dövüşmek zorundadır. Ama artık hiç kimsenin kendisi için dövüşmesi kesinlikle gerekmez. Güvenliğimizi yitirdiğimiz zaman karşı karşıya kalacağımız tehlikelerden bir bölümünü olsun, yine kendi güvenliğimiz için göze almakla kazançlı çıkmıyor muyuz? 5. Bölüm. Ölüm dirim hakkı. Kendi yaşamları üzerinde hiçbir hakları olmayan kişilerin sahip olmadıkları bu hakkı egemen varlığa nasıl devredebilecekleri soruluyor. Soru yanlış sorulduğu için yanıtlamak güçmüş gibi görünüyor. Her insan yaşamını yine onu korumak için tehlikeye atma hakkına sahiptir. Yangından kurtulmak için kendini pencereden atan birinin intiharla suçlandığı duyulmuş mu? Hatta fırtınada ölen birinin gemiye binerken fırtına çıkabileceğini biliyordu diye intiharla suçlandığı görülmüş mü? Toplumsal anlaşma bağışçıların korunmasını amaçlar. Amaca ulaşmak isteyen aracı da istiyor demektir ve araçları yitirme olasılığından ve tehlikeden arındırmak olucu değildir. Kendi yaşamını başkalarının zararına da olsa korumak isteyen kimse gerektiğinde canını onlar için vermelidir de. Ve yurttaş yasanın kendisine içine atılmasını emrettiği tehlikeyi tartışacak durumda değildir. Hükümdar ya da egemen varlık devlet için çıkar yol senin ölmendir dediği zaman ölmek zorundadır. Çünkü o zamana değin güvenlik içinde yaşadıysa bu koşul sayesinde yaşamıştır ve yaşamı kendisine yalnızca doğanın bir nimeti değil devletin koşula bağlanmış bir bağışıdır da.